Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurka ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor.
Nesine.com, Türkiye'nin bay sitesi.
Nesine.com'un programı Boyalı Alan'da hepinize merhaba. Biz yine maalesef şartlar nedeniyle uzaktan yayına mecburuz. Ve bugün programı, basketbol programını ben Ümit Avcı ve Gökhan Türe birlikte yapacağız. Gökhan Türe ile son günlerde oldukça hareketlenen basketboldaki gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Gökhan Türe, hoş geldin.
Hoş bulduk Ümit'ciğim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bir süredir böyle telefonla yayın yapıyoruz. Evet. Sağ olsun Mehmet stüdyoda bizleri buluşturuyor bu şekilde. Ona da teşekkür ederim tekrardan.
Teşekkürler.
Gökhan, bugün aslında son programı da yapıyoruz. Boyalı Alan'ın son programını da yapıyoruz. Bunu da hatırlatalım dinleyicilerimize.
Evet, üzüldüm buna gerçekten.
Ya gelecek sene hayrola diyelim. Bakalım neler olur.
Evet.
Hayırlısı. Evet. Ama basketbolda tabii ki durgun bir zaman dilimi yaşadığınızda muhakkak ki bu durgunluk da biraz daha uzun sürecek gibi son olarak EuroLeague'in aldığı sezonun tamamlanması kararıyla yani kalan süre oynanmayacak EuroLeague'de. Bu da açıkçası hepimizi hani birazcık üzdü. Biraz şartlar tabii ki buna zorluyor ama bir basketbol sever olarak oldukça da hani üzüldük yine basketboldan bu kadar uzak kalmamız nedeniyle. Senin de bununla ilgili Basket Dergisi'nde önemli bir yazın vardı aslında. Önce oradan da başlamak istiyorum. Şimdi EuroLeague dedi ki 28. haftadan sonraki maçlar oynanmayacak, şampiyon olmayacak. Bu sezonu bu şekilde noktaladık. Virüs nedeniyle sağlıklı şartlar oluşmadığı için. Peki sen de dedin ki evet bu hani kabul edilebilir bir neden ama oyunculara da biraz sitem ettin yazında.
Evet, doğru.
Senden bu süreci bir dinleyelim mi? Neler düşünüyorsun tam olarak?
Evet, yani ben aslında son haftaya girilene kadar bu karar öncesi son hafta içinde iyimser bakıyordum aslında devam etmesine, sezonun tamamlanmasına, daha doğrusu Temmuz ayındaki planlanan süreçte. Ama ne yazık ki Oyuncular Birliği toplantıdan bir gün önce yaptığı buluşmada kesinlikle oynamaya yanaşmayacaklarını bildirdiler. Bu da tabii net bir şekilde etkiledi çıkacak kararı. Yani çünkü sahada ana unsur oyuncular. Onların istememesi halinde zorla sahaya çıkarıp oynatmanın bir mantığı olmayacaktı.
Oyun kalitesini de etkileyecekti. İstemezden oynanması.
Yani tabii idmansız olmaları nedeniyle evet oyuncuların performansının beklenen düzeyde olmayacağı aşikardı. Onun dışında deniz aşırı oyuncular, işte 70 oyuncu söz konusu. Amerika'dan ve diğer kıtalardan gelecek oyuncuların geri dönüşlerine dair kaygılar vardı. Birçoğu belki de olumlu bir karar çıksaydı devama dair gelmeyecekti. Bu da tabii ayrı bir kaliteyi etkileyecek faktör olacaktı. Takımların mağduriyeti söz konusu olacaktı. Zirveyi oynayan takımlardan belki aşağıya düşecekler olacaktı ya da ne bileyim. Aşağıdan beklenmedik şekilde yukarı çıkışları. Yani sezonun standartlarına uymayacaktı. Şey izleyecektik. Maçlar serisi.
Bir de tabii koşulmayacaktı. Bir kere ben işin bu tarafında hatta biliyorum şey tarafını, yani organizasyon bazında işte hazırlık sürecinin yetmeyecek olması, seyircisiz oynamanın getireceği sıkıntılar, ondan sonra tabii
takımların seyahatlerinde yaşanabilecek sıkıntılar. Çünkü her ülkenin kendine göre pandemi uygulamaları var. Bunları hesap ettiğimizde ben evet katılıyorum. Ertelenmesi, daha doğrusu iptal edilmesi doğru oldu. Ancak şurada takıldığım nokta benim oyuncuların sakatlığına süreç.
Yani sakatlık evet riski arttı. 3 haftalık antrenman sürecinin yeterli olmayacağını aşağı yukarı 2 aydan fazla bir şey durumda
maç planı yapmıyorlar. Sadece bireysel çalışıyorlar. Buraya kadar evet. Ancak şimdi bu noktada oyuncuların bireysel idman yaparken sakatlanmamalarına yönelik bir yani kondisyoneller çok daha iyi biliyor bunları. Hani oyuncuların idmanları başlasa dahi sakatlanmalarının önüne geçecek kürler, programlar var bildiğim kadarıyla. Bir kere
oyuncu... Ya ama şurada pardon Gökhan sözünü keselim ama şurada oyunculara da şu açıdan hak vermek lazım. Şimdi yazın mesela yaz sezonu her şey normal gitti diyelim ki. Yaz sezonunda oyuncular yaklaşık işte 1,5-2 ay tatil yapabiliyor. Ve bu 1,5-2 ayın bir haftasında belki tamamen tatil ama ondan sonra hep toplantı amanla geçen oyuncularımız var. Ve sonrasında da işte sen birçok kampa gittin. Hani yükleme kampı denilen bir organizasyon var. Yani oyuncuları tamamen fiziksel anlamda daha sert hale getirmeye çalışan, o ağırlığı kaldırmaları, işte kasları hani güçlendirme çalışmaları ki orada çok yüksek tempoyla çalışılıyor. Oyuncular da hani bu tempodan sonra hani bir de bu tempoyu yaşadıktan sonra oyuncular sezon başında asıl yani hep şahit oluyoruz. İlk işte bir ayda böyle daha takımlar rölantide oynuyor. Yani çok randımanlı oynayamıyor. İlk bir ay ne diyor? İşte daha takım alışmadı, daha takım ısınmadı, daha işte oturmadı. Ama şimdi düşünüyorsun bu kadar yükleme kampı yani yükleme antrenmanı yapamayacaklar. Artı sezonun en kritik bölümüne başlayacaklar. Yani hani böyle rölantide oynayabilecekleri bir dönem de değil. Artı 2 günde bir maç yapacaklar.
Maç kalitesinin olağan dışı olacağını zaten öngörüyoruz.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor.
Nesine.com Türkiye'nin bir sitesi.
Evet, Nesine.com'un programı Boyalı Alan'da tekrar birlikteyiz. Gökhan Türe ile birlikteyiz. Basketbol konuşuyoruz. Gökhan kusura bakma, sözünü yarıda
kesmiştim. Yok, rica ederim.
Devam edebilirsin.
Tamam. Yani şimdi 3 haftalık bir antrenman süreci tanıyacaktı eğer Euroleague devam etseydi. Yani sezonu tamamlama yoluna gitseydi. O 3 hafta yeterli olur mu olmaz mı tartışılıyordu. Çoğunluk... yeterli olmayacağını söylüyordu ama şimdi pandemi süreci zaten sıra dışı bir süreç. Yani olağan dışı şeylerin olduğu. Bu yüzden zamanlama açısından sıkıntılar olacağı da aşikar. Zaten Temmuz'un ortasında sezonun tamamlanma çabası da bu olağan dışı durumun yansımasıydı. Hı hı. Dolayısıyla oyuncuların da yani profesyonellik gereği bence bu 3 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirip kendilerini hazır hale getirmesi gerekirdi. Bu 3 hafta öncesinde de sakatlanmalarını asgariye indirgeyecek, sakatlanma riskini en azından asgariye indirgeyecek çalışmalar, işte kondisyon programları mevcut, onlar uygulanabilir. Yani birazcık ben burada açıkçası hayatın risk haline geldiği, yaşamın risk haline geldiği bu süreçte biraz oyuncuların normal hayattan kendini fazla soyutladığını gözlemledim açıkçası.
Yani sen şunu diyorsun. Diyorsun ki oyunculardan çok daha az ücretlere çalışan insanlar var. Çok zor durumda olan insanlar ama bir şekilde işleri olduğu için bunu yapabiliyor. Yapmak zorunda kalıyor. Bu da oyuncuların işidir. Bu nedenle biraz daha özverili davranıp yapmaları gerekiyordu.
Kesinlikle. Özetleyecek olursak evet, sağlık çalışanları mesela en basit örneklemeyle sağlık çalışanları neredeyse 3 aydır eğer bu bir savaşsa virüsle cephenin en ön saflarında mücadele veriyorlar. Hepsi doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar.
Olmazsız olmaz zaten. O zorunluluk.
Dolayısıyla hani burada mesela oyuncular için bence ilk etapta hani şunu da eklemek gerekiyor. Oyuncuların ödemelerine dair kriz de onların lehine olacak şekilde çözüldü. Hatta NBA'de bile çok da fazla kolay kolay çözülmeyen cinsten pazarlıklar sonucu belli bir noktaya gelen sıkıntıyı Euroleague'deki oyuncular çok daha kolayca çözdüler.
Aslında bence asıl olay o. Yani oyuncular %80 kontratlarını garanti altına aldı. Dolayısıyla oynamaları durumunda bu kontrat, dinleyenlere de hatırlatalım. Şimdi oyuncularla EuroLeague yönetimi arasında yapılan toplantıda bu sezonki kontratların %80'i ödenecek. Garantiye alınmıştı. Eğer sezon devam ederse %85'e çıkacaktı. Yani arada %5'lik bir dilim var. Dolayısıyla bu %5 içinde oyuncuların hareket etmemesi veya istememesi bana çok normal geliyor. Çünkü yani %5 hani oynayacak. İki ay daha tatil imkanı var aslında.
Evet. Onun şimdi dışında... şöyle örnek yiyecek olursak, mesela atıyorum sen $100,000 yıllık ücreti olan bir oyuncusun. $100,000 oynuyorsun bir tak kulüpte, EuroLeague'de. %80'ini garanti altına alıyorsun.
Yani 80 bin dolar aldın.
E şimdi oynasan 85 olacak. Oynayınca işte az önce konuştuğumuz sakatlık riski, işte bulaş riski, seyahat, 1,5 aylık bir zorlu bir periyot.
Bir de yabancılar için kira, uçak, hani bu masraflar da var aslında.
Tabii ailesini getirecek buraya, tekrar geri dönecek ailesiyle birlikte eğer varsa.
O %5 için değmez.
Yani sen şimdi oyuncu olsan değer mi değmez mi düşününce, ki yani atıyorum bu 3 milyon euro ya da dolar kazanan oyuncu için de böyle, bence $100,000 kazanan için de hani çok bir şey fark etmez.
Tabii ona göre de gider olacak çünkü.
Aynen öyle. Dolayısıyla bir kere zaten EuroLeague burada bence en büyük hatayı burada yaptı. Yani oyunculara tamam, ana unsur oyuncular, onların konforu sağlanmalı, oynamaları için her yani düzen onlar üzerine kurulmalı, zaten öyle kurulmuş, ama hani bu kadar da artık abartmamaları gerekirdi bence oyuncuların da. Ne diyorum yani, biraz statüleri itibarıyla insan üstü
muamele görmemeleri gerekirdi bence.
Sen diyorsun ki oyunculara verilen EuroLeague'in ilk verdiği toplantıda kontrat %80 değil de %65 olsaydı, oynarsınız ya da 60, %20 evet, daha alacaksınız denseydi oyuncular oynardı.
Yani bence daha farklı bir yaklaşım olurdu en azından. Orada bu kadar kolay bir sonuç çıkmazdı. Orada da tartışmalar yaşanabilirdi. Çünkü paraya ihtiyacı olan oyuncular, kazanmak isteyen oyuncular, özellikle bence deniz aşırı kesiminden, yani Amerika'dan gelen oyunculardan biraz daha farklı bir ses çıkabilirdi diye düşünüyorum.
Peki, peki hani bu konuyu konuştuk, dediğimiz gibi yani oyuncuların da kendilerine göre haklı oldukları taraflar var, işte kulüplerin de haklı olduğu taraflar var, ama sonuçta şu da bir gerçek ki olan Efes oldu.
Orası kesin.
Yani Efes belki tarihin en şanslı takımı olabilir şimdi.
Evet, yani sen de çok iyi biliyorsun, hep çoğunu da beraber izledik geçmişte de. Yani
kendine çelme takılıp İtalya'daki Bologna maçında son anda Efes'in devre dışı kaldığı Final Four'lardan tutun da işte Olympiakos serisinde bariz faullerin çalınmadığı, yani böyle haksızlara uğradığı süreçler yaşadığı dönemlerden sonra Efes'in bir final geldi. Ardından bu sene müthiş bir performans gösteriyorlardı sezon içinde. Gerçekten yani beklentilerin çok ötesinde. Bence son yılların en etkileyici performansı. Ama yani şöyle bir şey de var tabii. Geçen sene de Fenerbahçe ligi dolu düzgün süpürmüştü ilk normal sezonu. Ama ardından hiç beklenmedik çok ciddi sakatlıklar gelince bir anda bütün sezon çöpe gitti.
Hani bu şöyle, şöyle
başına da gelmeyecek diye bir şey yok.
Tabii ki, ama Fenerbahçe'nin başına gelen de yani kolay kolay
pişmiş tavuğun başına
gelen. Yani kolay, yani geçen seneki o art arta sakatlıklar kolay olabilecek, tekrarlanabilecek bir durum değil.
Doğru.
Yani o kadar hepsinin üst üste gelmesi, aynı pozisyonların olması bence çok etkiledi. Hani bu sezonki Anadolu Efes'e baktığımız zaman çok iyi bir çizgi yakalamıştı. Müthiş bir formda grafiği yakalamıştı. Shane Larkin büyüyordu ki Shane Larkin'e herkes odaklanmıştı, ama mesela Misic muazzam bir performans sergiliyor.
Yani işte yani, onu söyleyeceğim mesela. Yani çok alternatifli bir kadroydu bir de Efes.
Aynen, hani Efes'in bu çok iyi oynadığı dönemde Hani sezon başına deniyordu ki Dansın sakatlansa Efes ne yapacak? Efes Dansınsız oynadı sezonu. Bir şişsiz gitti ve Real Madrid'i Barcelona'yı deplasmanda yendi bu takım. Yani aslında Efes sakatlıklara karşı da önlemini almıştı.
Doğru, evet. Yani çok bol alternatifli bir kadro. Her pozisyonda iki ya da hatta bazı pozisyonlarda üç oyuncu ve hepsi birbiriyle rekabet içinde gerçekten etkileyici bir performans nefesin ki o açıdan bakınca kesinlikle yazık oldu. Belki de şampiyonlukla noktalayabilecekleri bir sezon güne gitmiş oldu.
Kesinlikle ama Efes'in de şöyle bir durumu var. Hani kadrosundaki oyuncuların çoğu sözleşmeli oyuncu hala. Dolayısıyla evet. Umarız bu performansı gelecek seneye de taşıma başarısını gösterirler ki Efes'i yani taraflı herkesin de keyifle izlediğini düşünüyorum. Yani oynadığı basketbol da çok keyifli bir basketbol.
Kesinlikle.
Bunu da söylemek lazım. Hani tribünlere de çok acayip şekilde taraftarını çekmişti. Bu nedenle Efes'i de bu konuda ben yine tebrik ediyorum. Yani şampiyonluk olurdu olmazdı bilmiyorum ama sonuna kadar gidebileceklerini düşünüyorum. Yani o doğru. Final maçına çıkarlardı diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Ama sonuçta bu işin işte maalesef çok çok uzun yıllar yani bizim hiç görmediğimiz ilk kez şahit olduğumuz bir virüs nedeniyle salgın nedeniyle sezon bu şekilde noktalandı. Efes'te iki kul vardı liderdi. Hem İNG Basketbol Süper Ligi'nde hem Turkish Airlines EuroLeague'de liderdi ama sezonu tamamlayamadı. Dediğim gibi umarım gelecek sene için aynı Efes'i tekrar izleme şansımız olur hep birlikte. Fenerbahçe Beko için peki ne diyeceksin? Yani Fenerbahçe Beko için de bir şans oldu aslında. Çünkü yani evet son haftalarda belki bir zaman zaman iyi basketbol oynuyoruz temsilcimiz ama yani playoff'u bile henüz garantilememişti. Yani ne olacağı belli değildi ve yaşanabilecek bir kötü netice organizasyonu oldukça sarsabilirdi.
Evet, yani Fenerbahçe'nin bu sene geçen yıla oranla sıkıntıları farklı. Geçen sene sakatlıklar mükemmel giden bir sezonun kötü finişi olmuştu. Ama bu sene bir kere kimya sorunu var. En baştan beridir hepimizin dile getirdiği.
Ama onu sezon başından bu yana bekliyorduk. Yani Sulukas'la Deko'nun yan yana oynamayacağını ilk Deko'lu transfer olduğunda da herkes konuşmuştu açıkçası.
Doğru. Onun dışında yani uzun pozisyonunda işte hala beklentilerin altında kalınması, özellikle işin savunma kısmında sıkıntılar olması, Dantutun'da işte teknik detay
Derek Williams'ın bir türlü şeyi oturtamaması savunmayı.
Savunmada sürekli işte pozisyon hatası yapması ama esas bence sıkıntı verici nokta sonlara doğru iyice artık alevlenmişti. Birincisi ödemelerdeki kriz, ikincisi de Obradovic'in işte sözleşme yenilenmemesinden kaynaklı bence. Biraz motivasyon kaybı yaşaması, oyuncularla hiç girmediği diyaloglara girmesi belki de bence bunun sebeplerinden dedikodular var. Obradovic'le görüşmeye başlandığına dair ama hala iki taraftan da net bir şey yok açıklama. Ne Obradovic tarafından ki Obradovic sen de biliyorsun bir iki üç hafta önce bana henüz bir teklif yapılmadı. Fenerbahçe'de kalmak niyetindeyim. Yani Obradovic aslında burada net bir mesaj verdi. Şunu da ben çıkardım şu sonucu. Yani bana teklif gelmedi. Hala bekliyorum'u çıkardım ben açıkçası. Bilmiyorum şu sıralarda Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç ki orada bir de yönetim değişimi de oldu tabii.
Daha resmiyet kazanmadı galiba ama sonuçta bir şey de oluyor. Yani olacak.
Evet.
Şubede bir değişiklik bekleniyor.
Evet, kriz sadece saha içi değil saha dışıyla da kendini gösteriyor Fenerbahçe'de. Ben yani tabii üzülmemek elde değil. Son yıllarda Final Four'lara, finallere ambargo koymuş bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla Efes de bu kadar ilme kazanmışken iki Türk kulübünün bir arada zirveye doğru ilerlediği bir süreçten bu bir tarafın zarar görmesini ben açıkçası
istemem bir basketbol sever olarak. Hani umarım sıkıntılar bir an önce çözülür ki bir an önce de çözülmesi lazım artık. Çünkü Euroleague'de de durum netleşti. Sözleşmelerin bitiş tarihi de belli bu ay sonunda. Hem oyuncular için hem antrenörler için sözleşmelerin bittiği tarih. Artık bir de şöyle bir gerçek var yani. Bu sene performansı düşmüş olabilir, hatalar yapmış olabilir sonuçta ama Obradović bu.
Tabii ki, tabii ki.
Türkiye'nin basketbolda son yıllarda yaptığı atılımı Fenerbahçeli öncülük eden bir antrenör geçmişte.
Obradović konusunda... Obradović konusunda benim de açıkçası aldığım duyum hani bir görüşmenin olduğu ve Obradović'in ciddi şekilde bütçesinde indirime gitti. Yani transfer bütçesinde indirime gitti. Çünkü yaklaşık 3 milyon euro kazanan bir antrenördü. Hani bunun 1.6 civarında bir ücrete olumlu baktığı şeklinde bir duyum aldım diyelim. Ama tabii ki bunu resmi kaynaklardan doğrulatmamız lazım. Fenerbahçe kulübü tarafından yöneticiler tarafından da bugün bir görüşmemiz oldu. Onlar da henüz böyle bir görüşmenin olmadığını savundu. Onun için çok da iddialı konuşamıyorum derken az önce sıkıntılardan bahsettin. Şimdi sana bir sıkıntı haberi vereyim. Seneş Yurgansaymış. Seneş'cim hoş geldin.
Ben duyamadım seni.
Seneş Yurga da attığımızdaymış.
Seneş hoş
geldin diyorum ama duyuyor mu acaba? Biz seni duyamıyoruz.
Duyabiliyor musun Hüseyin abi?
Ha, şimdi duydum. Hoş geldin seni.
Selamlar. Hüseyin abi de selamlar.
Merhaba.
Seni toplantı adamı olduğu için sürekli bir toplantı halinde.
Estağfurullah. toplantı hem de aslında güzel de yeni haberler var. Birazdan onları da aktaracağım ben.
Aslında zaten... onunla başlayalım. Güzel haberlere ihtiyacımız var.
Evet yani şöyle... aslında kürtleşmiş birçok kişinin dışarıda sokakta oynamış olduğu sayısal oyunlar çok yakın bir tarihte ki bu mesajlarda soruluyor. Biz sosyal medyada ve meşe.com üzerinden duyurduğumuzdan bu yana. Hani en geç bir hafta diyelim bir hafta içinde sayısal loto 10 numara gibi birçok oyun olacak. Yani bunların soruları çok sıklıkla soruluyor işte neler gelecek diye. Kürt olan sayısal loto. Zaten bayağı ilgi gören bir oyun. Yine yeni adıyla Paraloto olarak gelecek. 10 numara var. Sayısal topu süper sayısal topu olarak gelecek. 10 numara süper 10 numara olarak gelecek. Ve şans topu da süper şans topu olarak gelecek. Bu oyunu sevenler, bu oyunu oynamayı alışkanlık haline getirenler Nesne.com'a çok yakın bir zamanda oynayabilecekler. Biz de bunun hazırlıklarını yine her zaman olduğu gibi tam anlamıyla tüm ekip yapıyoruz.
O zaman biz de bundan sonra Nesne.com değil, Süper Nesne.com diyelim.
Evet, inşallah.
Evet, güzel habermiş gerçekten.
Seyir Yurkan Süreli'ye şeyi konuşuyorduk, hani Euroleague kararını konuştuk derinlemesine. Evet. Aslında sen de katıldın konuşmaya. Şimdi kulüplerle federasyonun bugün bir toplantısı oldu. Onun üzerine bir istersen o toplantıda bazı konuşmalar oldu. Onu bir hatırlatayım. Onun üzerine biraz konuşalım. Çünkü yabancı sayısı tartışılıyordu. Yani yabancı sayısını hatta ben geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı İdare Türkoğlu'na sordum bu soruyu. Yani yabancı sayısı konusunda Ufuk Tarıca 4+1'i öne sürdü. Yani tekrar bu konuşulur mu diyor. O da kulüplerden böyle bir talep gelirse kulüplerde otururuz konuşuruz dedi. Ve bu kulüplerde konuşulmuş. Bunu söyleyelim. Ama kulüpler 5 yabancı konusunda 10 kulüp ısrarcı. 5 yabancının devam etmesini istiyor. Bazı kulüpler işte 4 yabancıya düştü, bazıları da 4+1 olsun diyor. Ama ağırlık 5 yabancının devam etmesi yönünde. Gökhan sen ne diyeceksin? Aslında şu süreç yerli oyuncular için daha kıymete binmedi mi?
Evet, aslında hani geçen sene de bir kıpırdanma olmuştu Türk oyuncuların performansında bu bir oyuncunun daha devreye girebilmiş olmasıyla.
Bu seneden de aslında.
Ya tabii yani özellikle işte Türk oyuncularla ağırlıklı işte Bandırma gibi Türk oyuncuların ağırlıklı olduğu kulüplerin performansının nerelere geldiğini gördük sezon içinde. Diğer kulüplerimizde de yani
bol yabancılı kulüplerimizde de Türk oyuncuların aldığı sürelerde oynamalar oldu. Bunlar sevindirici gelişmelerdi. Ben aslında bu son bu pandemi sürecinin yarattığı ortamda ben bir adım daha atılabileceğini düşünüyordum. Ama tabii çünkü Avrupa kupalarında oynayan kulüplerin bakış açılarında değişim olması gerekiyor bu anlamda. Anladığım kadarıyla 10 kulübün birden ısrarcı olması bunun aksini gösteriyor. Hani muhtemelen aynı çizgide devam etmek istiyorlar yabancı sayısında. Onları da anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama bir taraftan da basketbol federasyonun bunu fırsata dönüştürebileceğini düşünüyorum hala. Birazcık daha ısrarcı davranılırsa belki bir oyuncu için daha kapı aralanmış olur Türk oyuncular için.
Hatta şöyle haber vereyim. Basketbol'daki adere Ekola, basketbol'da okuduğumuz haber bu. Darüşşafaka, Telekom, Texas Bandırma 4, Karşıyaka, Tofaş 4+1 demiş. Bahçeşehir Koleji 4+1 gelecek sezonuna itibaren uygulansın demiş. Diğer takımlar da zaten aynı şekilde kalsın. Hatta Tofaş 3 yabancıyla bile oynayabiliriz. Ama önemli olan mali kriterlerin yürürlüğe konması demiş ki, bu konuda da başkanın yine Sayın İdare Türkoğlu'nun çok net bir mesajı vardı. Onu da sordum. Hani bu pandemi süreci mali kriterleri biraz yumuşatır mı, gevşetir mi? Hayır dedi. Yani geçtiğimiz sene alınan kararları biz uygulayacağız. Bunu çünkü kendimiz almadık. Kulüplerle birlikte aldık. Ortak aldık ve bu kararlar uygulanacak dedi. Bu da aslında başkanın çok cesur bir çıkışıydı bence. Çünkü hani kulüpleri kardeşim siz böyle böyle şartları zaten kabul etmiştiniz, bunu uygulayın şeklinde zorlamak anlamına geliyor.
Evet Ümit, aslında zaten bu çok uzun yıllar önce rayına girmiş olması gereken bir şey mali kriterler. Sürecin bu kadar uzamış olması bile ve Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki yönetimin bombanın elinde olması bile bence bir şey, garip bir durum. Daha önce çözülmüş olması gereken şeyler bunlar ama zararın neresine çekerdir. Hidayet Türkoğlu'nun kararlılığını ben de takdir ediyorum. Her ne kadar zorlu bir süreçten geçiyor olsak da özellikle ekonomik anlamda kulüpleri olumsuz etkileyen bir süreci yaşıyor olsak da bence mali kriterlerin devreye girmesinden taviz verilmemesi gerekiyor süre olarak. Bence de bu yıl artık ne olursa olsun, hani ben şuna bile razıyım. Atıyorum 16 kulüp mü var şu an? 12 kulüple oynayalım. Üstesinden gelemeyen kulüplerimiz bir alt ligde tekrar yukarı tırmanmak için mücadele etsin ama mali kriterler bir şekilde karşılığını bulsun kulüp nezdinde.
Bu sene bile izledik yani hep beraber. Ligin sonu yaklaşınca yabancıları gönderen kulüpler ligin kalitesine zarar veriyor. Sezon başlarken hangi kulübün ligde olacağını göremiyoruz. Yani bunların hepsi bence çözüme kavuşacaktır mali kriterlerin devreye.
Aynen. Zaten hani kulüpler içinde, alttan gelen kulüpler içinde bence alttan gelen kulüpler içinde mali kriterleri karşılayabilecek organizasyonun olduğunu biliyoruz. İstekli olanların olduğunu biliyoruz.
Aynen,
bu konuda da mutlaka üstten eğer fire olursa alttan gereken takımlar gelecekte diyelim. Seni oradasın değil mi? Seni bizi duyuyor mu yine? Duymuyor. O zaman seni gelince söze tekrar katılır diyelim. Bu yabancı konusunda yapılan hamleler dışında konuşulan bazı şeyler de olmuş. Yani özellikle takvimin yetişmesi için mesela Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası'nın oynanmaması, Olsların düzenlenmemesi olasılıkları konuşulmuş. Yani seneye oldukça aslında bu virüsün etkileri hissedilecek, hissetmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
Aynen. Avrupa Kupası maçlarında özellikle bence çok zor bir süreç olacak. Beklemediğimiz, ummadığımız garipliklerle karşılaşabiliriz. Beklentiler dahilinde olanları sıralayacak olursak, bir tanesi mesela her ülkenin pandemi yönetmeliğinin birbirinden farklı olması neredeyse. Dolayısıyla biri izin verirken diğeri işte 2 haftalık biliyorsun bekleme süresi var. Hani
Bunları bir şekilde aşacaktır Euroleague yönetimi ama bunun yanında uçuşlarda sıkıntılar yaşanabilir. Salonların güvenliğinde, temizliğinde bir şekilde hani ufak tefek bir sürü kriz çıkacaktır illaki ama bunları da olağan karşılamak gerekiyor. Hep birlikte gözlemleyerek göreceğiz.
Bu kriz döneminde bir krizde şu oldu. Euroleague'in verdiği kararı konuşmuştuk. Hani bu karardan sonra ligin aynı takımlarla devam etmesine karar verdi. Euroleague ve bundan sonra tepkiler başladı. İşte aralarında Virtus Bologna'nın da ki geçtiğimiz sene Teodosic'i kadrosuna katarak hani ne kadar önemli bir hamle yapmıştı açıkçası. Euroleague'de oynama hamlesi. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi çekilmek istiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi düşündüğünü ifade ettiler. Sen buna nasıl bakıyorsun? Yani Euroleague'in bu kararından sonra acaba başka fiyeler de olacak
mı? Ya şöyle, yani bir taraftan haklı da bulunmak mümkün değil. Mesela Partizan'ı, Virtus Bologna'yı. Ya bu kulüpler aslında Euroleague düzeyinde kadrolar kurmuş. İki tane Eurocup'ta başa güreşen takımdı. Şampiyonluk iddiası güden. Şimdi bunların isyan etmesini haklı buluyorum. Bir taraftan da yani adalet de diyor ki oynanmamış sezonda hangi takımlar varsa ligde onlarla devam etmek mantık dahilinde. Ben Partizan Kulübü Başkanı'nın bir demecini okudum bugün. O da isyan bayrağını açmış. Eğer Zenit bu ligde oynuyorsa Partizan nasıl olmaz? Zenit basketbola ne katkı yapmış diye ağır bir işiyle girmiş.
Ama Zenit işte geçtiğimiz sene Rusya Ligi'nde yaptığı netice sonuçta sonunda
tabii.
Orada.
Yani herkes kendine göre haklı. Bu süreçte tabii yani ben de şimdi kimsenin hakkını yememek gerekiyor. Bir takımı böyle dışı bırakamazsınız ki doğal akışı itibariyle Zenit'te bir şekilde Euroleague'de kendine yer bulmuş. Şimdi bunu çıkarıp birbirine Partizan ararsanız olmaz. Aynı şekilde Bologna için de yeterli bu. Maalesef bir sene daha beklemeleri gerekiyor.
Evet yani bilmiyorum. Aynen yani maalesef işte bu virüsün etkisi dediğimiz gibi hissedilmeye devam edecek. Gelecek sezonun nasıl başlayacağı da hala belli değil. Çünkü işte kulüplerle yapılan görüşmede yine bugün o da konuşulmuş. Yani Basketbol Federasyonu Eylül'de planlıyor. Eylül'ün ortasında başlatmayı planlıyor ligi. Ama kulüpler yabancıların girişleri nedeniyle bunun çok mümkün olamayacağını belirtip Ekim başı lige başlayalım diye istemişler. Ama işte bir yandan da tekrar hatırlatalım. Gelecek sezon Haziran'da bizi bekleyen çok önemli bir sınav daha var. A milli takımımızı bekleyen. Olimpiyat elemeleri var. Şimdi bu olimpiyat elemeleri ne hazırlık sürecini de hani Kanada'da oynanacak. Kanada'da oynanacağı için işte bir hafta önce oraya gitmeniz lazım. Daha önce oyuncuları toplamanız lazım. Öyle bir süreyi nasıl yaratacaksınız? Nasıl oluşturacaksınız? Oldukça sıkışık bir takvim geçecek gibi gözüküyor.
Ümit abi çok özür dilerim arayabiliyorum ama.
Seni hoş geldin. Biz de seni
bekliyoruz. Hoş bulduk. Evet. Bir hafta problem oldu da kusura bakmayın. Şimdi tabii yayının son 15'e ikasına geldik. Gökhan abiye çok teşekkür ederim istersen. Çünkü sorular var. Gelen.
Tamam.
Onları sana aktarmam lazım. Veda edeceğiz programa. Onu yapmamız lazım. Süremiz çok daraldı. Gökhan abi çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İkinize de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Görüşmek üzere. Gökhan Türel bizlerle beraberdi. Şimdi Ümit Avcı ile beraber son dönemimize geldik. Öncelikle tabii sorular var. Yeni dönemde yayın olacak mı? Basketbol dönünce size dönecek misiniz diye. 4 yıl oldu değil mi Ümit abi galiba? 4 yıldır yapıyoruz.
Aynen.
Öncelikle tabii ki Nesne.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu'na. Halit Bey'e teşekkür ederim. Bize özellikle Radyo Spor'da bu kapıyı açtığı için. Yine Arda Uysal'a, Arda Bey'e teşekkür ederim genel müdür yardımcımıza. O da bize çok destek oldu bu süreçte. Ve yine tabii ki adres aynı aslında. Yeni dönemde de biz Radyo Spor'da Boyalı Alan'da umut ediyoruz ki şartları sağladığımız takdirde olmak istiyoruz. Çünkü biz bu oyunu yapmaktan çok keyif alıyoruz. Basketbolu konuşmak, özellikle Ümit abinin katkıları hemen hemen gelmeyen kimse kalmadı. Başkanından oyuncusuna, yöneticisine sizlerle buluşturmaya çalıştık. Bütün konuklara ben teşekkür ediyorum geldikleri için, hepsine katkılarından dolayı. Ümit abi sözü bırakayım. Ümit abi, senin de ekleyeceklerini alalım.
Ben de aslında hem sevgili genel müdürümüz Halit Gülbakanoğlu'na hem Aile Hoca'ya teşekkür edeyim. Çünkü basketbola sadece bu program değil. Yani basketbol sever olarak da teşekkür edeyim. Müthiş bir katkımız var. Hani nesine.com olarak. Bunun da yolu onlardan geçiyor ki son olarak da Basketbol Süper Ligi sponsorluğuyla açıkçası bunu taşlandırmıştık. EuroLeague'in sponsorluğundan sonra. Bu anlamda kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Basketbolda nesine.com ismini oldukça güçlü şekilde duyurmamıza vesile oldular ki ben de hani bu ailenin bir parçası olarak birazcık bu konuda gurur duyuyorum. Hani bir de basketbol camiasının olunca daha da hoşuma gidiyor. Bunun için teşekkür edelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim. İşte burada yani misafir ettiğimiz çok sayıda isim vardı ama şu pandemi sürecinde de yine sağ olsunlar bizleri kırmadılar. En son işte seninle beraberdik.
Evet.
Başkan İdari Türkoğlu konuk oldu. Onunla çok keyifli bir sohbette bulunmuştuk. Yani her istediğimize, her talebimize onlardan da olumlu dönüşler oldu basketbol camiasından. Bunun için de kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama biz basketbola nesne.com olarak fazlasıyla yatırıma devam edeceğimizi biliyorum. Bu izlenimi aldım. İnşallah nesne.com sponsorluğunda lige de farklı bir hava getirir. Seneye Basketbol Süper Ligi'ni de EuroLeague gibi heyecanla takip etmeye devam ederiz.
Evet abi, bir de şimdi çok sorulduğu için bunu sorayım ben. Şu anda hani biz hatırlıyorsan şu an Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu o zaman CEO'ydu. Bizim ilk programımızda konuk oldu. Hatta Amerika'dan gelmişti ve ayağın tozuyla hemen stüdyoya gelmişti. Hatırlarsın orada da işte sorular geliyordu. Sorabilir misiniz, soramalısınız diye. Biz her soruyu soruyoruz. Sorabilecek her sürü soruyu biz sormak gayretini gösteriyoruz. Şimdi sormuşlar, hani bir açıklama var Ergin Ataman'la ilgili, sorabilir misiniz diye. Tabii ki sorabilirim. Ümit abi, sana bunu da sorayım, hani sonra gelmişken bir soruyu boşta bırakmak istemiyorum ben.
Hangi açıklamayı söylüyorsun?
Misic'in açıklaması.
Ha, Misic, ama Misic dün bunu yalanladı.
Evet evet, sorulmuş. Hani ben yine de çok sorulduğu için gündeme getirmek
tabii
istedim.
Tabii ki, söyleyelim, iyi yaptın. Aha. Çünkü hatta o gün zaten o açıklamayı görünce açıkçası şöyle bir şey oldu. Ben de ona şaşırdım zaten. Hani öyle bir açıklaman olmayacağını düşündüm. Çünkü Misic zaten şu anda Türkiye'de. Çalışmalarına devam ediyor ve her gün Ergin Hoca ile beraber çalışıyor. Yani sosyal mesafe kurallarına uygun işte antrenmanlara 2'şer 3'şer oyuncu biliyorsunuz çalışmaya devam ediyor. Misic'ten böyle bir çıkış olmazdı. Onu da zaten tercüme hatası olduğunu dün Misic çok net şekilde ifade etti. Yani öyle bir açıklama olmaz. Yok zaten ortada. Dolayısıyla bunun üzerine çok hani belki çok şey konuşuldu o akşam. Bu yalanlama
gençler de
çok şey olmadığını biliyoruz. Sonuçta geçerli olmayacağını az çok tahmin ediyorduk. Ergin Hoca evet Misic'in orada söylediği şu gerçek, hani kazanmayı çok istiyor ve bunun için her şeyi deneyen bir isim. Ama yani tabii ki o anlam çıkmaz. Yani
ama sağlık sorununu da asla, yani sağlık problemi olduğu zaman da hayır bunu da görmezden geliyorum diyecek biri değil yani, bunun altını
yani tabii ki sonuçta bu açıklamadan sonra yaptığı, yani EuroLeague'in kararından sonra yaptığı açıklamada da çok net şekilde hem Anadolu Efes Kulübü hem Ergin Hoca gerekeni söylemiş. Dolayısıyla bunun üzerine dediğim gibi çok konuşulacak bir konu değil. Ama Efes'in tabii ki mutsuz olmak, üzgün olmak sonuna kadar hakkı. Çünkü yayının başında biz Gökhan'la konuştuk bunu, Gökhan Türey'le. Yani Efes'te sonuçta çok ciddi şekilde, çok güçlü şekilde aday oldu. Bir organizasyonun tamamlanmamasının üzüntüsünü, hayal kırıklığını yaşıyor. Yaşayacak. Oyuncular evet, yani belki farklı düşünebilirlerdi ama EuroLeague oyunculara %80 kontratı garanti ettikten sonra ligin oynanması olasılığı çok çok azalmıştı. EuroLeague istiyordu ama bu çok zordu. Çünkü biz oyunculara %80'i verip daha sonra oynarsan bir %5 daha vereceğim demek, hani o %5'lik dilim için kimse bu riski almak istemezdi ama %60 verseydin oynarsan %25 daha deseydi o zaman çok daha değişik olurdu.
Kesinlikle.
Tercihler ama sonuçta önce sağlık diyoruz. Biz de çok üzüldük. Yani gerçekten basketbolu çok özledik. Euroligi çok özledik. Hani bir şekilde oynanmasını çok istiyoruz basketbolun. Ama maalesef şartlar bunu gerektiriyor. Neyse ki Almanya Ligi başlayacak. Haziran'ın başında. İsrail Ligi başlayacak. Onlarla biraz basketbol zevkimizi tatmin eder diye düşünüyorum. İspanya'da hazırlıklara başladı. İspanya'da da ciddi şekilde sona geliniyor.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor.
Nesine.com Türkiye'nin bir sitesi.
Alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakikaları programımızın tabii ki son teşekkür de programı dinleyen, ilgi gösteren, mesaj atan, bizlerle iletişimini hiç kesmeyen tüm Radyo Spor dinleyicilerine, Nesne.com üyelerine teşekkür edelim. Gerçekten çok güzel mesajlar aldık. Programla ilgili basketbola göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı Nesne.com adını aldığımız mesajlara özellikle çok teşekkür ederiz tabii ki. Ümit abisinin de biraz önce söylediği gibi uzun yıllardır Türk sporuna tüm branşlara destek veren Nesne.com basketbola da aynı şekilde aynı özveriyle yaklaşıyor ve yine Ümit abisinin biraz önce söylediği gibi bu destekle devam edecek. Ümit abi, sana son bir sorum şu olacak. Oyuncularla yine konuşmaya devam ediyorsun. Ben şimdi yurt dışı basında da haberlere baktım biraz önce. CSKA başta olmak üzere birçok takımda da sanki Ekim'de enteresan kadrolar göreceğiz galiba.
Valla göreceğiz çünkü geçen seneki gibi yüksek bütçede olmayacak bu muhakkak. Evet. Dolayısıyla mutlaka bazı fedakarlıklar olacak kadrolardan. Bazı kısıtlamalar olacak.
Tabii.
Bu nedenle evet yeni kadrolar görebiliriz ama bu heyecanın azalacağı anlamına gelmez. Bence bütçeler düşecek. Kadrolar yine hani oyuncular için çok fazla da seçenek kalmayacak. Yani NBA'ye giden gidebilir ama Avrupa'da aynı bütçeler dönecek. Yani sonuçta Fenerbahçe Beko'nun düşüyorsa Anadolu Efes'in düşecek. Anadolu Efes'in düşüyorsa İşte Real Madrid'in de düşecek. Dolayısıyla çok rotasyon olmayacak diye tahmin ediyorum ve dediğim gibi yani bence ligin kalitesi aynı şekilde devam eder. Sadece şunu ekleyeyim seni. Burada şimdi sosyal medyadan bana da sorular gelmiş. Açıkçası hani şunu sormuş izleyenlerimiz. Dün de bunu çok cevaplamaya çalışmıştım aslında sosyal medya hesaplarından ama bir kez de buradan söyleyeyim. Anadolu Efes'e yazık oldu dediğiniz Fenerbahçe olmadı mı? Fenerbahçe kadın takımı, Pınar Karşıyaka. Bunlar soruluyor. Kısaca hemen söyleyeyim. Fenerbahçe Beko bu sezon çok iyi durumda değildi. Evet, Fenerbahçe Beko Final Four'a yine yükselebilirdi. Ama geçen sene sonunda bu olay yaşanmış olsaydı normal sezonun sonunda muhtemelen biz ya Fenerbahçe Beko'ya yazık oldu derdik. Çünkü Fenerbahçe
Ümit Beko... Ümit abi çok özür dilerim. Tam onu söyleyecektim. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl, İstanbul'da şampiyon olduğu yıl bu yaşansaydı aynı şey aslında aynı şeyi bu sefer Fenerbahçe söyleyecektik belki.
Tabii geçen senenin sonunda bile yani bu olay yaşansa normal sezonda.
Tabii.
Şunu söylerdik ya Fenerbahçe Beko'ya yazık oldu hani çok iyi gidiyordu derdik. Çünkü ondan sonra yaşanan sakatlık süreci var ki kimsenin başına kolay kolay gelmez. Ama Anadolu Efes bu sezon çok ciddi adaydı şampiyonlukta. Bunu belirtelim. Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe kadın takımına dönünce Fenerbahçe özünü kabloya dönünce arkadaşlar bu iki takımın hala şampiyonluk şansı devam ediyor Avrupa'da. Çünkü FIBA organizasyonlarında FIBA organizasyonlarını Eylül ayı sonuna Ekim ayı başına aldı. Yani FIBA organizasyonlarını iptal etmedi, sonlandırmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe kadın takımının da Pınar Karşıyaka'nın da hatta Pınar Karşıyaka ile birlikte dörtlü finale çıkan Bahçeşehir Koleji'nin de şampiyonluk şansı devam ediyor. Dolayısıyla onlara yazık olmadı. İnşallah onlar şampiyonlukları ülkemize getirebilirler Eylül ayında. Bunu söyleyelim. Yani şu ana kadar sonlanan ligler Euro Cup ve Euro League Euro Cup'ta da Tofaş'ın ilk kez çeyrek finali yükselmişti. Ona Tofaş yazık oldu diyebiliriz, hani şampiyonluk aslan oldu. Ama Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe kadın takımında Pınar Karşıyaka için özellikle bu açıklamayı yapmam gerekiyor, gelen mesajlara bakarsak.
Evet şimdi tabii, peki son neler söylemek istersin? Son iki dakikamız var. Define saatlerine geçişi yapacağız birazdan.
Valla herkese teşekkür ediyoruz biz dinledikleri için. Basketbolu biz konuşmaya devam edeceğiz. Yazmaya devam edeceğiz. Umarım gelecek sene çok daha sağlıklı bir şekilde sezona başlarız. Her şey çok daha yolunda gider. Seninle keyifli sohbetlere devam ederiz. Hem Nesine TV üzerinden hem diğer mecralardan, belki Radyo Spor'dan, senin de söylediğin gibi. Evet. Ama basketbolu biz konuşmaya devam edeceğiz. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum dinledikleri için. Selamlar, saygılar.
Çok teşekkürler Ümit Avcı. Yayınlarımız tabii ki Nesine TV'de her daim, Nesine.com'da her daim devam ediyor olacak. Umarız yeni sezonda da Boyalı Alan Radyo Spor'da sizlerle beraber görüşmek ümidiyle, ki Nesine saatlerine zaten Ümit Avcı'yı da sıklıkla konuk ediyoruz. Olacağız. Ümit abi görüşmek üzere. Çok sağ ol, ağzına
sağlık. Çok sağ ol, görüşmek üzere.
Teşekkürler. Evet, Boyalı Alan'ı sonlandırıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese ilgisinden dolayı. Çok sağ olun. Teker teker hepimiz teşekkür ediyoruz. Nesine.com olarak.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurka ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi.
Nesine.com, Türkiye'nin bir sitesi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.